Ayrım 19 Tekerlekler Arthur Hailey Sayfa 206 İçeri giren sivri çeneli kupkuru bir kişi salondaki arabalara hiç bakmadan bir satıcı ile tartışmaya girmişti. İstediği arabayı biliyordu. Yine açıkça anlaşıldığına göre başka yerlerden de alışveriş yapıyordu. Elindeki küçük bir kartı satıcıya gösteriyor, satıcı da başını sallıyordu. Smoking salonu geçerek yanlarına gitti. Adam her şeyi görebileceği ve konuşulanları işitebileceği bir yere yerleşti. Smoky, sivri çenelinin elinden kartı çekerek bir de ben bakayım dedi. Bu bir acentenin adres kartıydı. Arkasına kurşun kalemle bir takım rakamlar yazılmıştı. Smoky yaptığı hareketin kabalığını örtmek istermiş gibi başını dostça sallayarak rakamları gözden geçirdi. Kimse tanıştırmamıştı kendisini. Patron havası sakalı ve ipekli ceketi kendisinin kim olduğu konusunda şüphe yaratmıyordu. Kartın arkasını çevirince kaşlarını havaya kaldırdı. İpsilanti acentesinden dedi. Orada mı oturuyorsunuz dostum? Hayır dedi sivriçene ama her yandan alışveriş etmeyi severim. Her gittiğin yerde de eski arabanla yeni almak istediğin arasındaki fiyat farkını sorarsın değil mi? Öteki başını salladı. Smoky haydi bir erkeklik et de bütün öbür acentelerden aldığın kartları göster bana dedi. Sivriçene duraksadı sonra omuzlarını silkti. Niçin olmasın dedi. Cebinden bir avuç kart çıkararak Smokey'e uzattı. Smokey gülerek kartları masanın üzerine yaydı ve satıcı ile birlikte incelemeye başladılar. En ucuz teklif 2000, en yüksekte $2,300 dedi. Smokey müşteri fişini ver bana dedi. Satıcı bir kart uzattı. Smokey karta göz gezdirdikten sonra geri verdi. Sivri çeneye dönerek benden de bir kart istiyorsun herhalde diye sordu. Elbette. Smoky bir adres kartı aldı, arkasına bir şeyler yazıp sivri çeneye uzattı. Ama $1,500 yazmışsınız dedi adam. Smoky fena mı güzel rakamdır diye karşılık verdi. Ama bu fiyata bana araba satmazsınız ki. Elbette satmam dostum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu öteki kartları aldığın yerlerdekiler de o yazdıkları fiyatlarla sana araba satmazlar. Smoky kartları eline alıp birer birer adama uzattı. Bak şu adrese git, sana verdikleri fiyatın içinde satış vergisinin olmadığını söyleyecekler. Şuna git, bir takım şeyleri hesaba katmadıkları ortaya çıkacak. Buradaki plaka, acente kârı ve daha birçok şeyi yazmamış. En sonunda kendi kartını uzatarak bana gelince ben de 4 tekerlekle motoru hesaba katmadım dedi. Gerçekten alışveriş etmeye geldiğin zaman bunları açıklayacaktım sana. Sivriçene şaşkına dönmüştü. Bu eski bir acente numarasıdır dostum. Senin gibi müşteriler içindir. Oyunun adı da bir daha gelsinlerdir. İnanıyor musun bana? Evet inandım. Smoky demek ki 9 acente dolaştın ve sonunda ilk doğru dürüst bilgiyi burada aldın tamam mı? Öteki öyle gözüküyor dedi. Tamam işte burada işler böyle yapılır. Smoky kolunu sivri çenenin omzuna doladı. İşte dostum burada hareket bayrağı kalktı. Şimdi yapacağım iş öbür acentelere gidip gerçek fiyatları hakkında biraz bilgi edinmek olmalıdır. Sivri çenenin yüzünü buruşturduğunu görmemezlikten geldi Smoky. Ondan sonra tam komple bir arabanın gerçekten kaça mal olacağını öğrenmek istiyorsan yine bana gelirsin. Acente iri elini uzattı. İyi günler. Dur dedi sivri çene. Şimdi söylesene fiyatını. Olmaz. Şu anda ciddi değilsin. Hem benim hem de kendi zamanını boşa harcamaktan başka işe yaramaz bu. Adam bir an duraksadı. Ciddiyim dedi. Gerçekten fiyatın nedir? Smokey adamı uyardı. Benim fiyatım o uydurmalardan yüksektir. Ama içinde bütün istediklerin satış vergisi, plaka harcı, bir depo dolusu benzin. Birkaç dakika sonra $2,400 anlaşmış olarak el sıkışıyorlardı. Satıcı evrakları hazırlamaya koyulduğu zaman Smokey salonda dolaşmasına devam etti. Adam onun kendinden emin tavırlı pipo içen bir adamın yanında durduğunu gördü. Yeni gelen bu adamın sırtında Harry Street marka bir elbise, ayağında timsah derisi kunduralar vardı. Bir süre konuştuktan sonra müşteri çıkıp gitti. Smoky adamın yanına dönerek başını salladı. İş yok, doktormuş. Bu işte doktorlarla anlaşmak çok güçtür. Malı ucuza kapatmak isterler. Sonra bakıma girince öncelik isterler. Peşin vermeden arabayı alıp götürmek isterler. Hangi acenteye sorarsan sor, hepsi yaka silker doktorlardan. Bundan sonra içeri giren iri yarı çıplak başlı, karısına bir araba almak isteyen adamı pek o kadar ince eleyip sık dokunmadı. Smokey bu yeni geleni o bölgenin polis müdürü Wilbur Aronson olarak tanıştırdı Adam'a. Polis müdürünün resmini gazetelerde sık sık görmüş olan adam, soğuk mavi bakışların kendisini iyice süzüp ileride gerekir düşüncesiyle zihninin bir köşesine yerleştirdiğini fark etti. İki adam Smokey'nin bürosuna girdiler ve az sonra dışarı çıktıkları zaman satış yapılmıştı. Adam bunun polis müdürünün lehine bir satış olduğuna emindi. Polis gittikten sonra Smokey, "Polislerle dost olmak gerek," dedi. "Bakım servisinin bazı günler sokakta bıraktığı arabalara ceza kesecek olursa halim dumandır." İçeri esmer, ağzı çok laf yapan bir adam girdi ve salonun bir köşesindeki danışma bürosuna giderek bir zarf aldı. Kapıdan çıkarken Smokey adamın yolunu kesti ve hareketle elini sıktı. Sonra, "Berberdir," dedi, "bizim avcı köpeklerinden biri. Milletin saçını keserken buradan yaptığı alışverişten ne kadar memnun olduğunu, bakımın kusursuzluğunu anlatır durur. Buraya gelen müşterilerinden ufak bir komisyon veririz kendisine." Smokey 20 tane kadar böyle avcı köpeği bulunduğunu, bunların içinde benzin istasyonu memurları, eczacı, güzellik enstitüsü memuru ve bir de cenaze işleri yapan biri olduğunu belirtti. Sonuncusu çok önemliydi. Bir adam ölür, karısı arabasını satmak, belki de daha küçük bir araba almak ister. Cenaze işleriyle uğraşan adamın etkisi altında kaldığından onun dediği yere başvurur, biz de gereğini yaparız. Asma kattaki büroya dönerek birer kahve içtiler. Smokey çekmecesinden çıkardığı bir şişe konyağı ortaya koydu. İçkilerini içerken acente ortaya yeni bir konu attı. Orion. Bu ortaya çıktığı zaman mükemmel bir şey olacak adam. İşte o zaman epey satış yapacağız. Elimize geçen Orionların hepsini bir anda satacağıma eminim. Bilirsin bu işleri. Aklıma geldi de sen bize daha fazla araba tahsis edilmesi için Force'unu kullanırsan, Teresa ile çocuklar için iyi olur. Adam sert bir sesle, Smokey Stephens'in de cebine para girer ama, dedi. Acente omuzlarını silkti. Birbirimize yardım etmiş oluruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Senden bir daha bunu ya da buna benzer bir şeyi ağzına almamanı rica edeceğim. Bir dakika kadar önce Adam çıkar çatışması komitesinin kuruluş nedeni olan bu konunun ortaya çıkacağını anlamış ve öfkelenmeye başlamıştı. Ama sonra bunu gülünç bularak ılımlı bir cevap vermişti. Satış ve iş konusundan ele alınınca Smokey Stephenson bu teklifte kötü bir yan göremezdi. Belki de bir otomobil acentesinin böyle olması daha doğruydu. Adam bundan emin değildi. Teresa'ya ne söyleyeceğinden de. Ama ilk izlenimi edinmişti iş hakkında. Karışık bir izlenimdi bu. Şimdi oturup üzerinde düşünmesi gerekiyordu. 13. Bölüm. Seaborn'da Brett DeLosanto ile öğle yemeği yemekte olan Hank Kreisel bir buzdağının su altında kalan kesimini temsil ediyordu. 55 yaşlarında adaleli vücutlu, sırım gibi ve öteki insanlar yanında tazılar arasında çoban köpeği gibi duran Kreisel, oto yedek parçası imal eden bir firmanın sahibiydi. Dünya Detroit denince üç büyüklerin başında olduğu ünlü otomobil yapımcılarını düşünür. Bu izlenim doğrudur. Ama büyük otomobil fabrikaları buzdağının ancak suyun üstünde kalan bölümüdürler. Göze görünmeyen binlerce küçük firma vardır. Detroit'te bunlar dört bir yana dağılmışlardır. Şehrin içinde banliyölerde, yan sokaklarda ya da büyük fabrikaların yanında uydu olarak yaşarlar. İş yerleri tek odalı yerlerden eski kiliselere, terk edilmiş depolara kadar uzanır. Kimi sendikalaşmıştır. Pek çoğu sendikaya kayıt bile olmamışlardır. Oysa ödedikleri yıllık ücretin toplamı milyarlarca doları bulur. Hepsinin ortak yanı, yaptıkları küçük ya da büyük parçaların pek çoğu ancak sipariş eden mühendislerin tanıyacağı çeşitli aletlerin toplanarak sonunda bir otomobilde bir araya gelmesidir. Yedek parça imalatçıları olmasaydı üç büyükler arısı olmayan arıcılara benzerlerdi. Hank Kreisel de bu anlamda bir arıydı. Öte yandan da deniz piyadesinde başçavuştu. Kore Savaşı'nda deniz piyadesinde önemli bir insandı. Şimdi de hafifçe kırlaşmış kısa saçları, ustaca kesilmiş bıyıkları, ayakta olduğu zaman dimdik duruşu yine bir başçavuşu andırırdı. Gerçekte hareketsiz durduğu pek yoktu. Genellikle hızlı, kesin hareketlerle yürür, konuşurdu. Gross Point'teki evinde sabah erken saatte kalkışından, gecenin geç saatlerine hatta ertesi günün sabahına kadar süren uzun çalışma günü içinde. Gerek bu, gerekse başka alışkanlıkları kendisinin iki kere kalp krizi geçirmesine sebep olmuş, doktoru bir üçüncüsünün artık öldürücü olduğu konusunda Kreisel'i uyarmıştı. Ama Hank Kreisel bu habere bir zamanlar önündeki çalıların arkasında düşmanın kendisine tuzak hazırladığını bildirdikleri zaman davrandığı gibi davranmıştı. Kendi yıkılmazlığına ve her zaman peşini bırakmayan talihine güvenerek eskisi kadar hızlı yaşayışına devam etmekteydi. Hank Kreisel hayatında en çok istediği iki şeyi, yani çalışmayı ve kadınları veren talihiydi. Bazen talihsizliğe uğradığı da olmamış değildi. Bir kere bir albayın karısıyla ilişkisinden dolayı kadının kocası rütbesini başçavuşluktan erliğe indirmişti. Daha sonraları Detroit'teki imalatçılık hayatına bir takım başarısızlıklara uğramıştı ama başarıları bunlardan daha çoktu. Brett de la Santo, Kreisel'le yeni bir parçayı tanıtmaya geldiği model merkezinde tanışmıştı. Birbirlerinden hoşlanmışlar ve genç desencinin otosanayinin öteki kollarının nasıl çalıştığını merak etmesi yüzünden dost olmuşlardı. Brett Leonard Wingate'le tanıştığı gün Hank Kreisel'le buluşacaktı ama Kreisel o gün randevusuna gelememişti. Şimdi iki ay sonra iki dost gecikmiş olan bu yemeği yemekteydiler. Brett de la Santo, otomobil parçası işine nasıl başladığını her zaman merak etmişimdir Hank dedi. Uzun hikayedir. Kreisel pek sevdiği içki olan bourbon'a uzanarak büyük bir yudum aldı. Rahat bir görünüşü vardı. Pahalı bir terzinin elinden çıktığı belli olan elbisesinin yeleğinin düğmeleri açıktı. Hem kemer hem de askı taktığı gözüküyordu. İstersen anlatayım dedi. Başla bakalım. Brett birkaç gecedir motel merkezinde çalışmış olup uykusunu ancak bu sabah alabilmişti. Öğleden sonra masası başına dönmeden önce günün keyfini çıkarıyordu. Henry Ford Müzesi ile Greenfield Village'dan bir mil kadar ötede küçük bir apartman dairesindeydiler. Ford şirketine de yakın olduğu için daire Chrysler'in şirket defterlerinde Ford Bağlantı Bürosu diye geçerdi. Gerçekte ise bu bağlantı Ford'la değil, kıvrak, uzun bacaklı bir kumral olan Elsie ileydi. Elsie hiç işe gitmediği halde Chrysler'in şirketinin aylık bordolarında görülür, dairede kira vermeden oturur, bunların karşılığında haftada bir iki kere ya da isteğe göre daha çok Hank Chrysler'in emrine verirdi kendini. Bu düzen her iki tarafın da işine geliyordu. Düşünceli ve mantıklı bir insan olan Kreisel oraya gitmeden önce mutlaka telefon ederdi. Elsie de her zaman ona öncelik tanırdı. Elsie'nin bilmediği Hank Kreisel'in aynı şartlar altında işleyen bir General Motors ve Chrysler bağlantı bürolarının da bulunduğuydu. Yemeği hazırlamış olan Elsie şu anda mutfaktaydı. Kreisel Brett'e, dur dedi, şu anda aklıma bir şey geldi. Adam Trenton'ı tanıyor musun? Hem de çok iyi. Onunla tanışmak isterim. Geleceğinin parlak olduğu söyleniyor. Bu işte insanın yüksekte dostları olması faydalıdır. Böyle şeyler söylemek Kreisel'in karakteristik bir yanıydı. Bu açık yürekliliği ve dostça nükteleri kadınlar kadar erkekleri de çekerdi. Olur, bir randevu ayarlarım dedi. Brett sırıttı. Burada mı? Hank Kreisel başını salladı. Higgins Lake'deki evde. Bir hafta sonu partisi. Mayıs ayında. Tarihini sen belirle. Ben gerisini yaparım. Oldu. Ben adamla konuşup sana haber veririm. Brett Kreisel'in yanındayken ev sahibi gibi kısa cümlelerle konuştuğunu fark etti. Partiye gelince Hank Kreisel'in o köy evinde verdiği birkaç partide bulunmuştu. Pek hoşuna giden eğlenceli şeylerdi bunlar. Elsie masaya gelerek yanlarına oturdu ve yemeğine devam etti. İki erkek konuştukça sırayla yüzlerine bakıyordu. Brett daha önce de buraya gelmiş olduğu için kızın dinlemekten hoşlandığını ama söze karışmayı sevmediğini biliyordu. Adam da aklına nereden geldi diye sordu. Orion işinden. Son ekleme parçaları onaylayan Trenton'mış. Parçaları ben yapıyorum. Yok ya, hangisini? Döşeme desteğini mi, yan desteği mi? Yan desteği. Hey, ben de vardım o işte. Büyük bir siparişdir bu. Kreisel ağzını çarpıttı. Beni ya çıkaracak ya da batıracak bir iş. 5000 parça istiyorlar, hem de acele. Ondan sonra da ayda 10.000 parça. İşi almak istemedim diyebilirim. Teslim süresi kısa. Baş ağrıtacak bir sürü şey var ama zamanında yetiştireceğimi biliyorlar. Brett Kreisel'in işini teslim süresi içinde yetiştirme konusundaki ününü biliyordu. Bu otomobil şirketlerinin satın alma bürolarının en önem verdikleri nitelikti. Buna imkan veren şeylerden biri de aletlerde yapılacak değişikliklerle maliyet ve zamanda tasarruf sağlayabilmekti. Kreisel diplomalı mühendis olmadığı halde pek çok diplomalıyı arkada bırakırdı bu konuda. İnanamayacağım geliyor dedi Brett, sen ve Orion'a. Bunda şaşıracak ne var? Sanayi birbirlerinin köprülerinden geçen insanlarla dolu. Bazen birbirlerinin yanlarından geçiyorlar da haberleri bile olmuyor. Herkes herkese bir şeyler satıyor. GM Chrysler'e direksiyon simidi satar. Chrysler GM ve Ford'a bant satar. Ford Plymouth'un ön camlarını verir. Bir satış şefi tanıyorum. Flint'te oturuyor ve GM'de çalışıyor. Oysa Flint General Motors şirketinin şehridir zaten. Adamın en büyük müşterisi Dearborn'daki Ford'dur. Onlara motor parçaları satar. Gizli Ford bilgilerini Flint'e taşır. GM bu sırları kendi yetkililerinden bile titizlikle gizler. Bu herif müşterisi Ford'a bir Ford araba ile gider. Arabayı da GM'deki patronları almıştır. Elsie Kreisel'in boşalmış olan kadehini doldurdu. Brett içmiyordu, kıza dönerek. Bana hiç bilmediğim şeyleri anlatır her zaman dedi. Çok şey bilir o. Kızın gözleri gülümseme ile genç adamdan Kreisel'e döndü. Brett aralarında özel bir şey geçtiğini anladı. Hey, bana bakın, artık gitmemi ister miydiniz? Acele etme. Emekli başçavuş cebinden bir pipo çıkararak yaktı. Parçaları anlatmamı ister misin? Elsie'ye baktı. Seninkilerden söz etmiyorum yavrum dedi. Açıkça onlar sadece benim demişti. Brett otomobil parçaları diye tamamladı. Tamam. Askere gitmeden önce bir otomobil fabrikasında çalışıyordum. Kore'den sonra yine oraya döndüm. Önceleri Press'te çalışıyordum, sonra ustabaşı yaptılar. Çabuk yükselmişsin. Evet, belki de çok çabuk. Her neyse, ben gözümü açıp üretim işinin nasıl olduğuna dikkat ettim. Press işiydi bu. Üç büyüklerin üçü de aynı işi yapıyorlardı. En mükemmel presleri, pahalı pahalı binaları vardı. Bütün bunların hepsi de 2 kuruşluk bir pres işini 25 kuruşa yükseltiyordu. Hank Chrysler piposundan derin bir nefes çekerek bir duman bulutunun arasına gömüldü. Satın almaya gidip aynı şeyi daha ucuza yapabileceğimi söyledim. Kendi başıma yapacaktım. Seni paraca desteklediler mi? Ne gezer, ne o zaman ne de şimdi. Ama bir kontrat imzaladılar. 1 milyon somun pulu istiyorlardı. İşimi terk ettiğim zaman cebimde $200 para vardı. Ne bina ne makine. Hank Kreisel güldü. O gece hiç uyumadım. Ödüm patlamıştı. Ertesi gün etrafta dolaşmaya başladım. Eski bir bilardo salonunu kiraladım. Bankaya kontratı ve kira mukavelesini gösterince bana elden çıkma makine alacak kadar para ödünç verdiler. 2 kişi buldum. Üçümüz birlikte makineleri tamir ettik. Onlar işletmeye geçtiler. Ben de dışarı fırladım daha çok sipariş almak için. İşte o gün bugündür koşar dururum. Bir destansın sen dedi Brett. Hank Reisel'in Gross Point'teki kocaman evini, yarım düzine fabrikasını görmüştü. Eski bilardo salonu da bunlar arasındaydı. Bunların 2 ile 3 milyon dolar ettiğini hesapladı aklından. Satın almadaki dostun ne alemde diye sordu. Hani sana ilk sipariş veren adam, onu görür müsün? Elbette, hala orada çalışıyor. Aynı işte, yakında emekli olacak. Ara sıra bir yemek ısmarlarım kendisine. Elsie, destan nedir diye sordu. Kreisel, yolun sonuna kadar varan insan dedi. Brett, kahramanlık hikayesi dedi. Kreisel başını salladı. Daha değil, ben öyle değilim. Brett'in hiç görmediği gibi düşünceye dalmıştı bir anda. Yeniden konuşmaya başladığı zaman sesi daha yavaş, sözleri daha az kesin çıkıyordu. Yapmak istediğim bir şey daha var. Belki de onu başarabilirsem bir şeyler yaptım diyebileceğim. Brett'in meraklandığını fark eden emekli başçavuş başını salladı yine. Şimdi olmaz dedi. Ama belki günün birinde anlatırım sana. Yine eski haline döndü birden. İşte böylece hem parça hem de yanlışlık yapmaya başladım. Çok şey öğrendim kısa zamanda. Bunlardan biri pazardaki zayıf noktaları arayıp bulmaktı. Rekabetin en az olduğu noktalar. Bunun için yeni parçaları bir kenara attım. Çok kişi uğraşıyordu bunların üstünde. Onarma işlerine, satış sonrası işlerine döndüm. Ama bunların hepsi de toprak düzeyinden 50 santim yukarıya kadar olan parçalardı. Çoğunlukla arabanın önünde ve arkasında olacak ve fiyatları 10 doları geçemeyecekti. Neden koydun bu sınırlamaları? Chrysler bilmişçesine sırıttı. Küçük kazalar hep arabanın önünde ya da arkasında olur. Bütün arabalar 50 santimlik yükseklikte hasar görürler. Böylece daha çok parçaya ihtiyaç olur bu alanlarda. Yani daha büyük siparişler gelir. Parçacılar aslında bu uzun vadeli işlerde kazanırlar. Ya 10 dolarlık sınır? Bir onarım işiyle uğraştığını düşün. Hasara uğramış bir parça geliyor önüne. Fiyatı 10 dolardan fazla ise ne yaparsın? Oturup düzeltmeye çalışırsın. Daha ucuz ise eski parçayı atıp yenisini alırsın. İşte ben de burada girerim işe yine. Az kazan çok satış. Bu öylesine basit bir şeydi ki Brett kahkahalarla gülmeye başladı. Yedek parça işine daha sonraları girdim. Öğrendiğim bir şey daha var. Biraz da savunma işi al üstüne. Neden? Pek çok parçacı askeri işlerle bir ilişkileri olmasını istemezler. Başlarına güçlükler çıkacağını düşünürler. Genellikle az karlı işlerdir bunlar. Ama insanı daha büyük işlere götürebilirler. Maliye de vergi indirimlerinde sana karşı daha insaflı davranır. Bunu maliyeye sorsan kabul etmezler ama ben iyi bilirim. Chrysler gülümseyerek baktı Ford bağlantı bürosuna. Elsie haklı, çok şey biliyorsun sen. Brett saatine bakarak kalktı. Haydi bakalım dönelim şu araba fabrikasına. Yemeğe teşekkürler Elsie. Kızla kalkıp Brett'in yanına giderek kolunu tuttu. Brett onun yakınlığının, incecik elbisesinden geçen sıcaklığının farkına vardı birden. Kızın incecik, gergin vücudu bir an uzaklaşıp yine sürtündü kendisine. Rastlantı mıydı bu? Şüpheliydi. Kızın saçlarından yükselen kokuyu duyunca kendisi kapıdan çıkar çıkmaz olacak şeyler için Hank Chrysler'i kıskandı. Elsie hafif bir sesle istediğin zaman gel yine dedi. Hey Hank, duydun mu çağrıyı? Daha yaşlı olan adam bir an için başka tarafa baktı, sonra kaba bir sesle kabul edersen benim haberim olmamasına dikkat et dedi. Kapıdan çıkarken Chrysler yanına gelmiş, Elsie de mutfağa dönmüştü. Adımdan bir randevu almaya çalışacağım. Yarın sana telefon ederim. Tamam. İki erkek el sıkıştılar. Öteki işe gelince tamamen dediğim gibi benim haberim olmamasına dikkat et olmaz mı dedi. Anladım. Brett telefon rehberinde kayıtlı olmayan telefon numarasını ezberlemişti bile. Hemen ertesi güne Elsie'ye telefon edecekti. Asansörle aşağı inerken Chrysler kapıyı kapatarak arkasından kilitledi. Elsie yatak odasında bekliyordu. Soyunmuş ve sırtına belinde ipek bir kurdeleyle tutturduğu bir mini kimono giymişti. Çözülmüş saçları omuzlarına dökülüyordu. Ağzı az sonra geleceğin bilgisinin zevkiyle aralanmıştı. Hafifçe öpüştüler. Chrysler ağır ağır kimononun kurdelesini çözdü ve kimononun önünü açarak kızı kucakladı. Biraz sonra kız erkeği soymaya başladı. Üstünden çıkardıklarını dikkatle katlıyor, bir yana koyuyordu. Ondan önce pek çok kadına öğrettiği gibi Elsie'ye de bunun bir küçülme olmadığını, doğuda yapılan ve orada öğrendiği bir töre olduğunu, iştahların karşılıklı kabartılması demek olduğunu öğretmişti. Kız erkeği soyduktan sonra yanına uzandı ve Hank'e Japonya'dan getirmiş olduğu hippie ceketini uzattı. Bu uzak doğulların cinsel ilişkide bulunurken giydikleri ve bir erkek ile kadının o anda zevklerini arttıran ince kumaştan yapılmış, hafif, giyilmekten eskimiş ama hala iş gören bir ceketti. ''Sev beni bebeğim'' diye fısıldadı erkek. Kadın inleyerek ''Sev beni Hank'' dedi. Hank kadını sevdi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 219.